Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, insan yaşam öykülerini, yaşamın orta yerinden ilham veren öyküleri paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programına hoş geldiniz efendim. Her programda birbirinden kıymetli isimler, birbirinden ilginç, ilham veren yaşam öyküleri Kentin Gizli Öyküleri programında bizlerle birlikte oluyor. Yaşamın az önce de söylediğim gibi tam da orta yerinden, mahallemizden, sokağımızdan, semtimizden insanlar yaşam öykülerini bu programda bizlerle paylaşıyor. Ve bu programda da yine çok özel bir konuğumuz. Bizlerle birlikte yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Ve heyecanla bekliyoruz. Bakalım bu hafta Kentin Gizli Öykülerinde nasıl bir yaşam öyküsü sizleri bekliyor. Konuğumuz sevgili Erçin Gül. Erçin Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Kenan Bey.
Biz teşekkür ederiz. Yaşam öykünüzü bugün bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Biz de büyük bir merakla yaşam öykünüzü bekliyoruz. Bunun için de size ayrıca teşekkür ediyoruz bugün konuğumuz olduğunuz için. Bizi çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun.
Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
Peki o zaman sormak istiyorum Erçin Bey. Erçin Gül'ün yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
Tabii ki 1982 yılı Sinop doğumluyum. Doğma büyüme Sinopluyum. Öğretim hayatımı Sinop'ta geçirdim. Yani ilkokul, ortaokul ve lise olarak Sinop'ta öğrenim gördüm.
Şimdi isterseniz birazcık daha yavaş yavaş paylaşarak gelelim Erçin Bey. Sinop'ta dünyaya geldiniz 1982 yılında. 1982 yılında Sinop'ta doğduğunuzda nasıl bir ortama gözlerinizi açtınız? Nasıl bir dünyaya gözlerinizi açtınız? O yıllarda Sinop nasıldı, hatırladığınız en eski Sinop nasıldı ve çocukluğunuz nasıldı? Biraz bize o günlerden bahseder misiniz?
Tabii ki. Ya Sinop hala çok güzel bir yer. O yıllarda çok güzel, dışarıdan hani çok insan gelmemiş, kendi insanıyla var olmuş bir yerde. Dışarıya biraz kapalı olmasına karşın kendini yetiştirmiş, belli bir kültür seviyesine gelmiş insanların yaşadığı bir yerde. Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim orada. Yani ailem de hala orada zaten. Ailemle birlikte, çevremdeki arkadaşlarım, dostlarımız, aile dostlarımızla birlikte çok güzel bir hayat geçirdik orada. Sinop gerçekten hani Türkiye'nin ender illerinden, ender bakir kalmış illerinden birisi. Yani doğduğum yıllarda zaten yani çocukluk dönemimde sokaklarda rahatça oynayabiliyorduk, çıkıp gezebiliyorduk. Yani ben hep mesela okula hep yürüyerek gidiyordum. Hiç böyle dışarıda herhangi bir tehlike, herhangi bir sıkıntımız yoktu. Herkes orada birbirinin çocuğuna sahip çıkardı. Birbirinin derdine koşardı. Komşuluk ilişkileri de çok güzeldi orada. Oranın farklı bir yaşam kültürü var. Yani merhamet ve destek üzerine kurulmuş bir sistematiği var. Yani mesela geceleri bile insanlar gece 1'de 2'de bayanlar çıkıp hala dolaşabiliyor. O zamanlarda da öyleydi zaten. O yüzden çok gelişmiş gözükmese de gelişmiş, yani maneviyatta gelişmiş bir il olduğunu söyleyebilirim.
Ne kadar güzel. Şanslı çocuklardandınız siz de yani. Programda genelde konuklarımızın çocukluk yıllarını dinlerken genellikle bu cümleleri kullanıyorum. Aslında sadece bir ailenin çocuğu değil, mahallenin çocuğu olduğumuz yıllardı belki o yıllar. Yaşlarımız yakın olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve aslında çocuklar mahallenin çocuğuydu, hepimizin çocuğuydu. Bütün evlerde bizimdi aslında. Bütün evlerin kapıları da bize açılırdı sanki. Dolayısıyla yani da o şanslı nesildensiniz siz de ve Sinop'ta Anadolu'nun az önce de söylediğiniz gibi o güzel şehirlerinden bir tanesinde o dayanışmayla, merhametle, o işbirliğiyle beraber, destekle, birbirine destek olmayla, o kültürle büyüyen şanslı çocuklardanmışsınız siz de. Ne güzel, ne mutlu size.
Yani bence hala en güzel şehirlerinden birisi olarak görüyorum
muhakkak.
Ben.
Yani
havası olsun, iklimi olsun, toprağı olsun, insana huzur veren bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Zaten üç tarafında denizlerle çevrili olması bunda çok etkili. Yani psikolojik olarak da çok insana yardım eden bir doğası var.
Peki yani, o yıllarda o güzel Sinop'ta Erçingül nasıl bir çocuktu? Nasıl bir çocukluk yaşadı? Yani siz Sinop'tan bahsettik ama o güzel Sinop'ta Erçingül kendisine dönüp baktığında bu yıllardan nasıl bir çocuk görüyor?
Yani aslında genel olarak güzel bir çocukluk yaşadım ama tabii aile yapısında yaşadığım bazı sınıflarım oldu. Kardeşimin rahatsızlığından dolayı tabii aile içinde belli sıkıntılar yaşadık. Ama bir sıkıntıyı dışarı çıktığımda başka bir türlü atlatabiliyorum. Yani dışarıda çok rahat bir şekilde oyun oynayabildiğimiz için annemden izin alıp dışarı çıkıp rahatlıkla oyun oynayabiliyordum. Hani günün hangi saati olursa olsun. Biraz daha büyüdüğümde rahatça Sinop'un her yerine gidebiliyordum. Çünkü Sinop dediğim gibi tehlike olmayan bir yer. Hani yolda giderken birisi sizi kucağınıza alıp sevebilen insanların olduğu bir yer. O yüzden sıkıntı yaşamadığımız bir yerde.
Evet. Peki okul hayatınızda Sinop'ta başladı, devam etti. Okulda nasıl bir Erçingül görüyoruz?
Okul hayatım çok aşırı başarılı bir öğrenci olduğumu söyleyemem. Yani genelde hayalperest bir çocuktum. Yani sürekli hayal kurardım. Bir de o zamanlarda tabii bilim kurgu filmleri, işte fantastik filmler yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Onları izlerdim, onlardan etkilenirdim. Hatta bir film vardı, ismini söyleyeyim de ondan çok etkilenmiştim. Onun taklidini falan yapıyordum arkadaşlar benle.
Aynı şey misiniz ismi Erçin Bey? Hangi filmdi? Merak ettik aslında.
Robocop filmi vardı, hatırlar mısınız? İlk çıkan versiyonu.
Evet.
Mesela onun ben aynı taklidini falan yapardım. Ondan sonra işte Alien serisi çıktı. Onları çok severek izledim. İşte genelde ben fantastik bilim kurgu filmlerini hala izlerim, hala da severim. O zamanlar tabii yeni çıktığı için ayrı bir havası vardı. Böyle hani film çıksın diye böyle beklerdik. Acaba televizyonda ne zaman yayınlanacak diye bir yeni bir film. Ayrı bir doğası vardı, ayrı bir güzelliği vardı o zamanların. Yani şu andaki her şeye ulaşım çok kolay olmadığı için zordu ama olduğu zaman da güzel oluyordu.
Peki ilkokul, ortaokul, lise anladığım kadarıyla Sinop'ta devam etti.
Liseyi de okudum. Lisede fen ağırlıklı lise okudum. Ortaokul zaten standart bildiğiniz gibi. Liseyi de başarıyla bitirmeyi başardık.
Sonra peki neler yaptınız? Sonra neler oldu hayatınızda?
Lise bittikten sonra ben yani sürekli hayatım boyunca çalışmış bir insanım. Bir süre garsonluk yaptım, öyle diyeyim ben size. Bir pidecide garsonluk yaptım. Ondan sonra işte üniversiteye hazırlandım. Üniversiteye işte dershaneler olsun, çalışmalar olsun hazırlandım. Üniversite sınavına girdik. Üniversite sınavında çok gene başarı gösteremedim. Dediğim gibi öğrenim hayatım çok aşırı başarılı geçmedi. Yani farklı bir beyin yapım olduğundan dolayı, sürekli hayal kuran, bir şeyler düşünen bir insan olduğundan dolayı üniversite kazandım. İnşaat bölümünü okudum. Yani 2 yıllık inşaat bölümü kazandım. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Amasya ilinde okudum. Yani ama istediğim bölümüydü değildi tabii ki. Ben biyolojiyi çok seviyordum lisedeyken. Özellikle aşıktım biyoloji dersine. Biyoloji bölümünü okuyup işte ya biyolog ya biyoloji öğretmeni olmak istiyordum. Lakin puanın tutmasına karşın o bölüme yerleşemedim. Benim mezun olduğum 99 yılında biraz ortalık karışıktı. Yani birinci olan arkadaşlarım bile bir bölüme yerleşememişti. Öyle bir sıkıntılarımız oldu. Ben hatta tercihleri yaptım. Yedek tercihten en son tercihime yerleştim. Orada da işte inşaat bölümüne gittim Amasya'daki.
Amasya'da inşaat bölümü okuyorsunuz. İnşaat teknikeri oluyorsunuz orayı bitirince.
İnşaat teknikeri oluyorum. İlk yıllık mezun olunca inşaat teknikeri oluyoruz. Yani yardımcı olarak çalışma görev alabiliyorsunuz.
Evet, aslında Sinop'tan ilk çıkış hikayesi bu da. Sinop'ta doğup büyüdükten sonra Sinop'tan çıkarak başka bir şehre, Amasya'ya gidiyorsunuz.
Amasya'ya gittik. Yani Amasya'da tanıdıklarımız vardı, akrabalarımız vardı. Onlar da sağ olsunlar, onların yanında kaldım. Böylece biraz daha rahat bir okuma devri geçirdim diyebilirim.
Ne güzel. Peki Amasya'da 2 yıllık inşaat teknikerliği bölümü bitti mi? bittiyse sonra neler yaptınız?
Evet. Hatta okurken şöyle diyebilirim. Orada çok güzel bir spor dalıyla tanıştım. Dağcılıkla tanıştım. Amasya bildiğiniz üzere kayalıkları bolca bir yer. Orada bir dağcılık kulübüne üye oldum. Kaya tırmanışına başladım işte. Oradan da işte kaya tırmanışına bayağı mesafe kat ettim, ilerledim. Federasyonun verdiği eğitimlere gittim. Kendimi çok geliştirdim. İşte neredeyse işte o zamanla bu zamana hala dağcılık sporuyla uğraşıyorum diyebilirim yani.
Ne güzel. Peki üniversiteyi bitirdiniz. Sonra neler yaptınız?
Bitirdim. Ondan sonra hatta onu atladım ben de. Askeri sınavlara girdim. Assubaylık sınavlarına girdim. Deniz assubayı olmak istiyordum. O ara biraz askeriye şeyi vardı bende. Sevdası vardı. Deniz assubayı olmak istiyordum. İki kere girdim o sınavlara. İkisinde de yedekte kaldım. Oradan da bir gelişme gösteremedik. Ondan sonra işte askeri gidene kadar ilk önce bir servisinde çalıştım. Montaj elemanı olarak. Oradan çıktım ki etkili servisinde işte makine bakım onarım servisinde çalıştım bir süre. Yani çok yerde çalıştım. Hangisini anlatsam bilemiyorum.
Evet. Farklı farklı işlerle uğraştınız.
Teknik ya servis, elim biraz teknik işlerde yetenekli olduğundan dolayı hani çabuk uyum sağlama ve adaptasyonda sıkıntı yaşamadığım için teknik işlerde güzel başarı gösteriyorum.
Teknik işler devam ettiniz. Ne kadar sürdü bu uğraşlar peki bu işler?
Yani 2005 yılına kadar çeşitli işlerde çalıştım. Tabii o arada askere gittim. Askerde işte İzmir'de askerlik görevimi yaptım. Jandarma komando olarak. Askerden gelince de vurum olmuştu. İşte orada gereken başarıyı gösterdim ve eğitim aldım. 2005 yılında da çalışmaya başladım.
Nasıl? 2005 yılında çalışmaya başladınız.
Yani sigortalı bir işe girdim ilk defa.
Bir işe girdiniz askerlikten sonra. Peki 2005 yılında artık siz düzenli bir işte çalışmaya başladınız.
Evet girdim. Şunu atladım. Eşimle ben üniversitede tanıştıydım. Orada dağcılık kulübünde beraber kurslara gittik. Beraber eğitim aldık. Eşim de faal olarak tırmanış yapıyordu. O zamandan beri tanışıklığımız vardı. İstanbul'da işte bir evlilik kararı aldık. İşte orada 2006 yılında bir düğünümüz oldu. Evliliğimizi yaptık. Ondan sonra beraber yaşamaya başladık işte.
Evet. Üniversite hayatı size hem çok dağcılık gibi bir uğraş hem de hayatınızın insanını bulmanızı sağlamış. İki tane çok önemli kazanımız olmuş üniversite yıllarında.
Biraz ekstrem bir ortamda oldu ama güzel ve kalıcı oldu bence. Çünkü hani eşim ne benim güzel. İçin her şeyden değerli diyebilirim ben size.
Mutluluklar diliyoruz biz de. Peki düzenli olarak çalışmaya başladınız. Çalışma hayat devam ediyor. Evlendiniz. Sonra ne oldu hayatınızda bir gün?
Aslında şöyle diyeyim. Çalışma hayatım biraz daha değişti. Bir süre işten çıkarılmalar oldu. Ben işten çıkarıldım. Ondan sonra işte orduya gelmiştik. Ben orduya tayin istemiştim. Eşim de bankacı olduğu için orduya istemişti o da tayini. Beraber orduya geldik. İşte orduya geldikten bir süre sonra ben işten çıkarıldım. Ondan sonra da işte yerel bir inşaat firmasında muhasebe departmanına aslında inşaat mezunuyum ama tabii biliyorsunuz piyasayı herkes kendi işini yapmadığı için yerel bir muhasebe departmanında çalışmaya başladım. Orada uzun bir süre çalıştım. Yaklaşık 11 sene civarı orada çalıştım. Eşim hala bankacı. Böyle devam ediyoruz.
Ne güzel. Peki Ordu'ya geldiniz. Ordu'da yaşamaya başladınız. Dediğiniz gibi işinizden ayrıldınız, o işinizden ayrıldınız. Başka bir iş yapmaya başladınız. Ordu'da deniz kenarında bir gün yürürken ne oldu?
Ordu'da deniz kenarından yürürken ne oldu? Aslında şöyle anlatabilirim. Sahilde ben geziyordum. Yani boş zamanlarımda sahilde gezmeyi seven bir insanım. Ne de olsa Sinop'ta büyüdüm. Hep sahil kenarında olduğum için. Gözüme takılan bazı ağaç kökleri oldu. Yani köklerde farklı bir şeyler keşfettim. Yani baktım bir şeylere andırıyor, bir şeylere benziyor gibi geldi. Onları toplayıp yanıma almıştım işte. Eve götürdüm. Evde bir yere koymuştum. O köşede bir yerde duruyordu. Sonra işte önceki işimde bir ameliyat geçirmiştim. Dizimden menisküs ameliyatı oldum. Bir 15-20 gün evde kalma durumum oldu. İşte evde işte oyalanırken, böyle bem dinlenirken işte o tahtalar aklıma geldi. Acaba bunlarla bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Sonra internette bulduğum bir uygulamada bu tarz ağaç kökleriyle yapılan çalışmaları gördüm, eserleri gördüm. Çok hoşuma gitti. Dünyanın her yerinden insanlar bu tarz ağaç kökleriyle güzel nesneler, güzel objeler, güzel dekorasyon ürünleri, işte sanat eserleri yapıyor. Ben de oradan ilham aldım biraz açıkçası. Elimdekileri değerlendireyim dedim. Ufak ufak böyle küçük objeler yapmaya başladım. Yani böyle insan figürleri, hayvan figürleri, işte farklı değişik görüntüde nesneler, o tarz çalışmalara başladım. Çevremdeki insanlar da çok beğendiler. Yani sen eğitim almadın, hani bu tarz şeyleri nasıl yapıyorsun diye insanlar şaşırdı. Ben de kendime şaşırdım böyle. Yani böyle bir yeteneğimin olduğunu farkında değildim. Sonra işte araştırdım, bayağı bir araştırdım. Nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, işte bunların alt temel çalışmaları neler, birleştirme ya da işte oyma, o tarz nasıl yapıldığını ilgili bayağı bir video, yazı okudum, video izledim. Onun üzerine kendimi geliştirmeye başladım. İşte bundaki tabii en büyük unsur çevremdeki insanlar oldu. Hani sen bu işte biraz yeteneklisin, sen kendini geliştirmen lazım diyen çok insan oldu çevremde. Arkadaşlarım, dostlarım, işte ailemden insanlarım
teşvikleriyle. Siz aslında sahilde bulduğunuz ağaç kökleri. Evet. Tamamen aslında bunlar farklı farklı şeylere benziyor. O hani o çocukluktaki hayal gücünün etkisi belki de. Aslında ne kadar zengin bir hayal dünyanızın olduğunun da göstergesi. O ağaç köklerini benzeterek aslında bunlarla daha sonra bir şey yaparım diye eve götürdüğünüz ağaç kökleriyle heykeller yapmaya başlıyorsunuz. Aynen. Onları öyle. Sanat eserlerine dönüştürmeye başlıyorsunuz. Üstüne üstlük hiçbir eğitiminiz olmadan, daha önce kimseden görmeden, sadece internetten gördükleriniz ve internetten öğrendiklerinizle, izlediğiniz videolarla bunları heykellere dönüştürmeye başlıyorsunuz ve çevrenizden çok olumlu tepkiler almaya başlıyorsunuz. Giderek de bunlar duyulmaya başlıyor anladığım kadarıyla. Nasıl yani, devam etti peki bu serüven daha sonrasında?
Şöyle diyeyim, işte kendime bir Instagram hesabı açmayı düşündüm. Hani oradan belki insanlar görür, işte tavsiyelerde bulunur, belki satın almak isteyen insanlar olur diye böyle ufak bir Instagram hesabı kurdum. Orada paylaşımlar yapmaya başladım. İşte ufak ufak. Tabii benim ilk yaptıklarım küçük olduğu için böyle hediyelik tarzında. Hani insanlar birbirlerine hediye etsin, İşte evlerinde küçük bir dekorasyon malzemesi olarak kullansın gibisinden. Böyle ufak ufak koymaya başladım. Sonradan garip şeyler olmaya başladı. Böyle dünyanın her yerinden bana takipçiler gelmeye başladı. Hani bu tarz eserlerle uğraşan, artı harici sanatla uğraşan, işte resimle, heykel dalıyla uğraşan sanatçılar beni takip etmeye başladı. Allah Allah dedim, hani nedendir acaba dedim. Dedim herhalde bu işte bir şey var. Yani demek ki bende bir ışık gördü bu insanlar, ki beni takip ediyorlar. Farklı bir çizgide olduğumu hissettiler. Sonradan ben de bunun farkına varınca dedim tamam, ben kendi yolumu buldum. Bu yolda ilerlersem başarı kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum. Tabii o süreç bayağıdır devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum.
4 yıldır üretmeye, ağaç köklerinden, ağaçtan sanat eserleri üretmeye, heykeller üretmeye devam ediyorsunuz. Bir yandan da kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Evet. Ve hiç aklınızda yokken aslında, hiç böyle bir planınız yokken, bu yeteneğinizi hiç keşfetmemişken, farkında bile değilken, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bir ameliyat sonrası oyalanmak için başladığınız şey bugün aslında hayatınızın tam da orta yerinde en büyük uğraşınız haline dönüştü. Ve hayatınızın yolunu değiştirdi bir yerde.
Hayalim oldu artık, yani profesyonel anlamda uğraşacağım bir meslek haline geldi diyebilirim. Hem benim için bir zevk, bir ne diyeyim artık, çabalama, artık bir direniş, ya o tarz bir şey oldu benim için. Hem meslek haline de geldi diyebilirim.
Yani yaklaşık 35 yaşından sonra bunlar ortaya çıktı diyebilir miyiz Erçin?
Evet, ben de 39 yaşındayım. Evet. Doğru. 4 evet. Yıldır meşgulüm. Tabii ilk dediğim gibi ilk yaptıklarım ufak ufak şeylerdi. Hatta bunda bir şey var. ilk başta ben ufak yaptıklarımla ilgili Sinop'ta birkaç kez tezgah açtım. Akşamları orada güzel tezgahlar açılır bilirsiniz tatillerinde. Orada bir tezgah açtım. Gelen geçen çok beğendi. Çok güzel tepkiler aldım. Hatta satın alanlar falan oldu. Orada bir beyefendi geldi yanıma. Sinopluymuş ama İstanbul'da yaşıyormuş. Erçin Bey dedi eserleriniz çok güzel dedi. Yani çok yüksek bir hayal gücü var bunlarda dedi. Ama siz yanlış yerdesiniz dedi. Hani sizin burada bu böyle tezgahta bunları satmamanız gerekiyor. Sizin İstanbul'da sanat galeriyle çalışmanız, sanat eserlerinizi buharlarda sergilemeniz gerekiyor dedi. Ben bir şaşırdım kaldım şöyle. Allah Allah dedim nasıl oluyor filan. O biraz bana motivasyon kaynağı oldu diyebilirim. Onun zaten ben ertesi gün direkt rotamı değiştirdim yani. Artık dedim büyük eserler yapmam lazım. Daha büyük, ilgi çekici, daha ayrıntılı, daha farklı, daha çarpıcı eserler yapmam lazım ki daha bir farkındalık oluşturup daha büyük bir kitleyi kendime çekmem gerekiyor diye düşündüm. O benim dönüm noktam oldu diyebilirim size o akşam.
Evet, ve bugün baktığımızda farklı sanat galerilerinde eserleriniz yer alıyor. İşte farklı yerlerde sergileniyor. Erçin Gül birazcık belki hani mütevazi bir şekilde anlatıyor ama eserlerini görürseniz internetten şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz de eminim şu an internetten bakıyorlardır da Erçin Bey'in hesaplarına. Erçin Gül'ün yaptığı çalışmaları, sanat eserlerini görünce ne söylediğimizi, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaklar. Yani aslında farkında olmadan gerçekten çok kıymetli sanat eserleri ortaya koyuyorsunuz. Ve bunları daha büyük objelerle, farklı objelerle de birleştirerek bugün hala çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Sormak istiyorum Erçin Gül'ün bundan sonrası için hayali nedir? Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Nasıl devam edecek bu serüven?
Ya aslında benim için bir uç noktası yok. Yani ben her eserimde bir adım ileri gitmeye çalışıyorum. Her eserimde bir adım ileri giderek ya işin böyle en üst seviyesine çıkma düşüncesindeyim diyebilirim. Artı olarak yurt dışı sergide saatim oluyor. Yurt dışında da sergi açmak istiyorum. Hani Türkiye'yi, Türk insanını işte güzel sanat eseri çıkartabilen insanlar olduğumuzu da yurt dışında kanıtlamak istiyorum yani açıkçası. Ya bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı olacağını da düşünüyorum yani.
Ne güzel.
Yani hedeflerim çok. Anlatsam bitmez ama tabii maddiyat da önemli. Çünkü maddiyat eseriniz güzel fiyatlara satılacak ki siz de rahat özgür bir şekilde zaman ayırabileceksiniz bu tarz işlere. Gezeceksiniz, sergilere gideceksiniz, işte başka eserleri inceleyeceksiniz, başka sanatçılarla tanışacaksınız. Da bunlar için hepsi için zaman ve maddiyat çok önemli. O yüzden de eserlerinizin satılması gerekiyor. Evet. Umarım da eserlerin tanıdıkça daha çok kitleye, daha çok insanlara ulaşacak.
Umarım bu serüven sizi dilediğiniz, o istediğiniz koşulları sağlayan bir sona doğru götürür ve umarım siz de eserlerinin değeri bilinen ve hayatını buradan rahatlıkla geçindirebilen, sağlayabilen sanatçılar arasında yeriniz alırsınız, devam edersiniz. Artık son dakikamız, son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Kendi yaşam öykünüze baktığınızda Kentin Gizli Öyküleri dinleyicilerine ne mesaj vermek istersiniz?
Ya özellikle şunu düşünüyorum. Yani çocuklarının insanlar yeteneklerine dikkat etsinler. En önemlisi o. Eğer ben küçükken bu yönde mesela yeteneğim keşfedilmiş olsaydı ve o yönde yönlendirilseydim ben belki şu ana kadar çoktan iyi bir sanatçı olmuştum. O yüzden insanlar çocuklarını çok iyi izlesinler. Yani hangi yetenek olduğu hem de resim olur, müzik olur, işte dans olur, işte farklı dallarda spor olur, dağcılık olur. Ama yeter ki o çocukların o yeteneğini keşfetsinler ve onun olaya yönlenmesinde ona destek çıksınlar. En önemlisi bu. Yani. En önemlisi bu. Yani iyi bir gelecek istiyorsak, iyi bir nesil istiyorsak, güçlü işte kendinin bilincinde bir nesil istiyorsak bunları yapmamız şart.
Erçin Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk olduğunuz Kentin Gizli Öykülerinde yaşam öykünüzü paylaştınız. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim Kenan Bey.
Sağ olun. Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Erçin Gül'dü. Erçin Gül kendisinin de anlattığı gibi Sinop'ta aslında şanslı nesil, o sokaklarda büyüyen nesilden, o sokaklarda çocukluğunu doya doya yaşamış nesilden bir insan hikayesiydi, yaşam hikayesiydi. Sinop'ta geçen ilkokul, ortaokul, lise yıllarının ardından Amasya'ya gidiyor üniversite için. Orada eşiyle tanışıyor. Daha sonrasında farklı farklı işlerde deneyimlerken Hayat onu bir gün Ordu'ya yönlendiriyor. Ordu'da yaşamasını sağlıyor. Ve Ordu'da bir gün sahilde deniz kenarında gezerken bulduğu ağaç köklerini farklı farklı objelere benzetip, farklı şeylere benzetip evine götürüyor. Ve sonra onlarla başlayan bu heykel aşkı, sanat aşkı bugün yaşamında yepyeni kapılar açıyor. Erçin Gül'ün sanat eserlerine bakarsanız, heykellerine, ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Erçin Bey 35'inden sonra hayatının tutkusunu bulmuş ve onun peşinden gidip mutluluğu yakalamış bir isimdi. Ve yaşam öyküsüyle bugün Kentin Gizli Öyküleri'nin konuydu. Bizden bu haftalık da bu kadar efendim. Programımızın sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından sizlerle tekrar birlikte olacağız. Sizler de yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşmak ya da Kentin Gizli Öyküleri için konuk önermek isterseniz Kentin Gizli Öykülerini Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günlerden diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.
Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.